Ayrım 39.
Sayfa 372. Ta Ankara'lardan geldik diye yineliyor annesi. Sesi kırık. Aylardır görüşmedik kızımla. Aylar geçmiş ha diye düşünüyor Emine. Görevli yaklaşıyor. Boyu ortadan uzun, şakaklarının üstünden kesilmiş saçlarının görülebilenleri kırılmaya yüz tutmuş. Yüzü alabildiğine kapanık. Oradakiler görevliye bakınca onunla aynı dilin insanları olduklarına inanmakta güçlük çekiyorlar. İç tüzeğe aykırıdır. Tamam, çıkılacak. Kubilay tavana bakıyor. Sanki kurşun rengi yükseltide bir şeyler arıyor. Annesi aradaki engeli unutup uzanıyor. Emine'ye ulaşamıyor. Deminki dikkati, toparlanması dağılıyor gibi. Sen çıkarken biz almaya geliriz seni. Uygunu böylesi. Avukatla haberleşeceğiz. Çok uzun sürmez burada kalman. Çıkma işini bırakın, belli olmaz. Daha uzunca kalabilirim. Seni buraya getirmelerinden beri aylar geçmiş. Bize neden sonra haber ulaştı? Ah Emine, ah, ne diyeyim bilmem ki. Enişten gereken yerlerle görüşüyor. Değmez anne, vazgeçin. Neyi nasıl yürütmek istiyorlarsa bırakın, bildiklerince yapsınlar. Kendine acımıyorsun, bize acı bari. Annesi ivecenlikle en alışık olduğu yönteme asılıyor. Daha birçok anne baba, karı koca bu acıyı çekiyorlar. Yakınlarını arayıp bulamayan, bulduklarında tanımayanlar ya da öldüğünü öğrenenler var. Bakın, siz beni hem diri buldunuz hem de tanıdınız. Eh, bunu da azımsayamayız. Neyse, aslında pek bir şey yok, telaşlanmayın. Annesinin gözlerinde yıllardır görmediği gerçek acının ilk kez ığıl ığıl biriktiğini görüyor. Sen de çok değişmişsin yavrum, Emineciğim, çocuğum. Bize doğru gelirken pek çıkaramadık baştan seni. Adım adım yaklaştıkça anca anladık sen olduğunu. Kubilay'a yaslanıyor annesi. Ona acıyı veriyor Emine. Tutamadığı bir dağılma içinde kadın. Başı oğlunun omzuna kaykılıyor. Kendi küçük, güvendiği evreninde oranın duvarları sarsalandıkça düştüğü şaşkınlık, acemilik şimdi elle tutulur gibi. Annesi bir yandan gözyaşlarını kurulama çabasında, bir yandan Emine'ye büyüğünden yardım dileyen bir çocuğun bakışlarıyla bakıyor. Emine işkence izlerinin kökten silinmediği kollarını, bacaklarını, sırtını ve öteki yerlerini bir bir geçiriyor içinden. İyi ki annesi onları göremeyecek, yoksa bu sıvılaşan acıyış bir hastalıkmışça Emine'ye de bulaşıp sarabilir. Yüzü demek ki ne etse çektirilen acının bozgunluğunu taşıyor. Ona bir ara işkencecilerden biri, kaçıncı kez verildiğini çıkaramadığı uzun bir elektrik akımından sonra ayna tutup yüzünü göstermişti. O küçük aynada dünyanın yıkımına tanık ettirilen bir çocuğun duru, acıyla darmadağın ettirilmiş, çirkinleştirilmiş ya yine de güzel olan yüzünü görmüştü. O yansıyış kendisi midir diye düşünmemişti bile Emine. Bir insandı. El ayası büyüklüğünde sırlı camda gördüğü o yüzde çıkmaza itilmeye çalışılan, dirimin yitmeyle yaşama arasındaki asılışını izlemişti. İşkenceci, bak kendine diyordu. Bak, ne berbat bir karı oldun. Artık senin üstünden devrimci olanlar da kimse de geçmez. Emine annesine uzak bir bakışla bakmıştı. Annesinin duyarlılığı taşıyordu her yanından. Yavrum, kızım, bunlar seni yalnız mı sanıyorlar? Baban iyi ki gelmedi. Anne, siz beni tutuklu görmekten çok etkilendiniz. Üzülmeyin, gerçekten iyiyim. Kubilay, toparlasana annemizi. Emine, daha çok acınmamaları gerek. Çünkü sonra ellerinden kurtulamam diye düşünmüştü. Gidiyorlar, ardlarından bakıyor. Annesinin bu yürüyüşü tanıdık. Seçili Erzurum'dan İstanbul'a yolcu ettikleri sabahın kesik, yorgun adımları bunlar. Kubilay başkadır deyip kalkmıştı annesi yemekten. Kadir'in oğullarıyla kardeşine nasıl eş tutabilirsiniz zeka bakımından? Emine çatalını gezdirmişti tabağında. Sessizlik basmıştı. Babasının Emine'ye uzattığı eli ona değmeden havada kalmıştı. Selahattin demişti annesi. Sabah erkenciyiz, vakitli yatsak diyorum. Cumhuriyet alanındaki yeni katlarındaydılar artık. Hava muhalefeti nedeni kalkıp da okullar açıldıktan 2 gün sonra taşınmışlardı apartmana. Kiraz ortalarda yine az görünüyordu. Taşınma, yerleşme günlerinde inanılmaz bir hamaratlıkla dolanıp annesinin bile yumuşayan bir anlamla dolu yüzüyle onu izlemesine neden olmuştu. Sonunda çocukların somyaları da yük arabasının en üstüne, öteki yataklar denkler kaymasın, pekişsin diye bağlanınca eski evin kapısı çekilmişti. Emine bilmediği bir tıkanmayla dolmuş, vurulacak bir tokattan sakınırca yüzünü koluyla kapayıp eve bakmamıştı. Yüreğinde örülen parça parça anılardan sıyrılmak istiyordu. Uyum taşımayan, istemi dışında çoğalan, alabildiğini ışıltılı canlı görüntülerle bütünleşen anıların yükünü taşıyamıyordu yüreği. Karlı tepeler obruluyor, her oyuktan gözyaşlarıyla gülücüklerle belenmiş bir seçil çıkıyordu. Sonra birlikte geçirilmiş o dingin saatler, uyumlu yaşama anlarından biri Emine'yi kavrayıveriyordu. Üzünçle kıvanmanın simgelediği durumlar, başına sirkeli bez koyan bir anne, şarkılar, yenen yemekler, seçille birlikte çözümü yapılmış bir matematik problemi. Tümü eski sıradanlığından, dinginliğinden sıyrılıp yaşanan anı eskitiveriyorlardı. Eski evin örtülüp anahtarı sahibine görülecek kapısının ardından yaşamayı güzelleyen anılar Emine'ye çağıltıyla bollukla akıyordu. Tahta kapının alışılmışlıktan görülmeyen tokmağı olduğunca belirip tamamlanıyordu. İnsanlardan, eşyalardan boşaltılmış ev onların bırakışıyla arınıyor, geçmişin ayrımını güzelden yana yaparak Emine'nin içine kazılıyordu. Ürkütücü, gizemli bir tapınma duygusu ağlamayla gülme arasındaki o benzersiz gitgelde tutuyordu Emine'yi. Araba yola çıkarken çantasını karlara gömmeye kalkmıştı Emine birden. Annesi kızını şöyle bir süzüp, "Orta birdesin," demişti. "Çocukluk falan yeter. Haydi atla bakalım. Anahtarı Kadir verecek. Nazik Hanım, sen de toparlandın mı?" Yeni katın dümdüz yalınlığı, odalarının gölgesizliği, pencerelerinin alana açılan bakışı, her katın sahanlığında betonun tek düze uzanışı, demir merdiven tutamaklarının soğukluğu, adım seslerinin binaya dağılan tok yankısı yadırgatmış üşütmüştü Emine'yi. Annesi ilk günlerin yerleşme coşkunluğundaydı. Emine'nin sakarlaştığını, derslerine özeninin eksildiğini, iki günde bir kalem, silgi hatta harita defterini yitirdiğini görmüyordu bile. Babası üç ayrı oda, bir de gündelik oda dedikleri oturma yerinden öteki üç ayrı odanın kapıları da oraya açılıyordu ve aynı yerdeki aydınlık bir mutfaktan içinde yıkanmak için kurnası da olan ve alafranga heladan oluşan bir katta saklanacak yer bulmuşçasına yemek yer yemez yatak odalarına giriyordu. Oraya koydurduğu masanın başına geçiyor, bir şey yapmadan öylece oturuyordu bir süre. Ya da hava gece çıkılacak gibi uygunsa lokale gidiyordu. Annesinin kocasının geceleri evden çıkışını her zaman bir an karşı koyacak gibi durup izlemesine bakıyordu Emine. Annesi nedense babasının cayıp gitmeyeceğini mi bekliyordu? Sonra örneğini defterdarınkinden ya da albayınkinden aldığı bir işlemeyi hangi öğrencisine yaptıracağını kararlaştırıyor, köşe yastıklarıyla donattığı koltuk ve kanepelerini övünçle gözden geçiriyordu. Kiraz gece ona bırakılan günlük odanın bu hem konuk hem oturma odası olarak kullanılma zorunluluğundan çok temiz kalmasına çalışılan odanın ortasına onlar yatmaya çekilince uygun sayılan bir saatte yatağını seriyordu. Sabahleyin herkesten önce kalkıp taşındıklarının haftasında getirilen emaye sobayı yakmış oluyordu. Yıl sonuna doğru derslerin ağırlaşmasından ötürü mutfakta bulaşık yıkayan ya da soğan ayıklayan Kiraz'la konuşmaya istediğince vakit ayıramayan Emine derslerinden arada kalkıverip hızla mutfağa yöneliyor. "Nasılsın Kirazcan?" diye yumuşacık soruyordu. Sonra gülmesine abanıyor, Kiraz'a haksız, hoyrat bir şeyler yapılıyormuş kanısına yine de kapılıyordu gülerken. Kiraz betonun soğuğu daha da arttırdığı nemli mutfakta sanki iyiden küçülmüşçe kaçamak gülüşüyle Emine'ye bakıp susuyordu. Bir sabah uyandıklarında onun yatağını serili, sobayı yanmamış buldular. Annesi sinirli bakışlarıyla önce yerdeki yatağa, sonra yeni bitirilip dizilmiş koltuk kanepe yastıklarına, atlasların, satenlerin üzerine özenle işlenmiş renklere bakmıştı. İşlemeler ustacaydı. İlkokul öğrencilerinin yapabileceği şeyler olmadığı ilk bakışta belliydi. Bunların bilenlerin elinden çıkmalığı görür görmez anlaşılıyordu. Öğrencilerin büyüklerince yapılıp nüveyre öğretmene sunulduğu çevrede söylenmeden de biliniyordu. Kalan bir iki yastığı sonraki yıllarda gören bir Amerikalı kadın, annesinin dernek arkadaşlarındandı, tutkuyla baka kalmıştı işlemelere. Beautiful, most beautiful deyip durmuştu. Koltuklarda renk renk açan yastıklar, perdelerin uyumlu kıvrımları, halının açıkta kalan düzgünlüğü, sobanın kıyısına sığınmış gibi duran yatak yığınını odada daha aykırılaştırıyordu. ''Ne oluyor bu kıza?'' demişti annesi. ''Ne oluyor? Saati de tepesine koyduk. Ben içeriden duydum zil sesini, bu duymuyor. Oda da buz gibi.'' Babası yataktan çıkar çıkmaz yaktığı sigarasının külünü dökme korkusuyla yeni alınma kristal benzetmesi kül tablasına uzanıp ''Kim bilir Nüveyre, çocuk uykusudur.'' demişti. ''Kalkamamıştır.'' Kiraz'ın yatağına uzanıp yorganı aralayarak yok olmuş başı aranan Emine ''Kiraz!'' diye seslenmişti. ''Kiraz, kalksana, sabah oldu.'' Annesinin ardında durduğunu bilmek nedense Kiraz'ı rahatlıkla ellemesini engelliyordu. Konuşan annesiydi. Emine'yi itip birden yorganı açmış, üstünde gündelik giyimiyle yatak almış çocuğun yüzünü çevirip bakmıştı. Yüzün tümü parça parça kızartılarla doluydu. Kirpiklerinin karasına değin süren kızıllıkları gören annesi hızla geri çekilmişti. ''Git buradan.'' demişti Emine'ye. ''Haydi çabuk çık odadan, durma. Kubilay kalkarsa buraya bırakma. Yok yok, bizim odaya girsen. Ne de olsa yatağa yaklaştın. Haydi diyorum sana.'' Emine korkuyla gerileyip ''Söyleyin anne, nesi var Kiraz'ın? Çık diyorum sana, hala duruyor. Bu kız beni deli edecek, sorma.'' ''Kiraz'ın nesi olduğunu söyleyin anne, yoksa çıkmam.'' Annesinin inen tokadıyla yanağını alan sıcaklık boynunu sarmıştı. O gün okulda geçimsiz, hırçın, dalgındı Emine. Okuldan döndüğünde Kiraz yoktu ortada. Kimseler de yoktu. Babası birden yatak odasından çıkmış, Emine'yi dostça bir el sallayışla selamlayarak geçip annesinin ıvır zıvır doldurduğu odaya girmişti. Emine kala kalmıştı. Mutfağa geçişteki küçük aralığa kapısı açılan o odayı ve içinde olanları düşünmek istememişti. Babası oraya niçin girmiş olabilirdi? Annesi niye görünürde yoktu? Olağanüstü bir durumdu bu. Kuşkusuz Kiraz'la ilgiliydi. Okuldaki sarsıntılı duygularla geçirdiği günden sonra Kiraz'a acıması da artık yorucu olmaya başlıyor gibiydi. Annesinin bıkmadan yinelediği, "daha ne yapacağız işte" sözleri etkilerini gittikçe duyuruyor olmalıydı. Emine ödevlerini her günkünden aşırı bir titizlikle önüne sermişti. Kararan havanın, sıklaşan tipinin çok ötelerindeymişçesine camlardan bakmıştı. Eski evin sıcaklık, düş dolu lekelerle bezeli tahta tavanları oraları yitirmişliğin özlemi içinden soluk bir okşayış gibi geçip gitmişti. Okuduklarını pek anlamıyordu. Bunun sakıncası yoktu. Öğretmenlerince ondan istenen ödevlerin aynını yineleyip öğrendiğinden çok neyi ezberlediği, yazdığından çok yazısının düzgünlüğüydü. Bu durumda aklına yüklenen bir şey olmuyor, ödevlerin aktaracağı bölümlerini dudaklarının ucuyla sessizce döndürüp duruyordu. Alacakaranlık odada çalıştığı tarih parçasını orta yükseklikteki sesiyle anlam katmadığı vurgulayışsız okuyuşla kim bilir kaçıncı kez geçerken elektrik yakılmıştı. Annesi uğurlanan bir konuğun ardından çoğunluk yaptığı gibi duvardaki oval kesimli aynada yüzünü gözden geçirivermişti. Ardında beliren babası yemek saatinin geldiğini çizen saati kaçladık hanımlar sözlerini söylemişti. Şimdi biz ana kız giriyoruz mutfağa. Anne, Kubilay nerede? Onu defterdarınkine bıraktık. Kızamığın dökümü geçinceye kadar bizde kalsın falan diye çok direttiler. O kadının da gösterdiği dostluk, bağlılık bambaşka bir şey. Ağzından bir nüveyre, bin nüveyre gibi çıkıyormuş. Annesi böbürleniyordu. Oğlunu güvenceye almanın, kızına söz dinletmenin olasılığı yaşam boyu bozulmazmışçasına ortada dolanıyordu. Babası bir çocuğun daha konuk gitmesinden ötürü yenilenen bir gençlik duygusuna kapılmış gibiydi. Emine bu her an değişen, yine de özündeki bozulmuşluğa yatkınlığını silip atamayan kara kocalar ilişkisini el yordamıyla tanımaya başlıyordu. Bu cansız ilişkiye oturdukları yeni apartman katının daha yaraşır bir konut niteliği taşıdığı açıktı. Annesi babası Kubilay buraya ulaşmayı amaçlamış, varınca da tuttukları soluğu salarak oh çekmiş koşucular gibiydiler. Emine o katta içini üşüten bir yalnızlığa düşmüştü. İstanbul'a gittiğinden beri güzelliklerle bezeyip düşünmesi kolaylaşan Seçil'i anmaya abanıp dalmayı yeğler bulmuştu. Ne zaman döner Kubilay? Annesi yapmacıklı, soru dolu bakışlarıyla bakmıştı Emine'ye. Dedim ya, Kubilay doktorun salık verdiği sürece kalacak orada. Sen bakıyorum Kiraz'ı sormuyorsun. Evet ya şeker kızımız, nihayet bizim Kiraz'ı onun kadar sevip savunacağımıza inanmış. Görüyor musun Nüveyre, Kubilay aslanı soruyor yalnız. Babası yine yaltaklanma, uzlaşma gecelerinden birine başlıyor olmalıydı. Emine olanca örtünmesiyle çekilerek susmuştu. Bu kadınla adamın kızlarının hem en yakını hem en uzağı olabilişlerindeki kaypak duygu atmalarını bilirdi. Evet, korkmuştu. Annesiyle babasına karşı içini alan kaygı başka sözle açıklanamazdı. Erinlik yaşındaki sarsıntılı insanın taze özünü koruyamama korkusuydu bu. Bak Selahattinciğim, ana kız, biz sana iyi bir masa hazırlayalım da gör. Yok anne, biz Kiraz kadar iyi kuramayız. Aa, çılgınsın sen. Kiraz masa kurmayı köyünde ne zaman nereden öğrenmiş ki bizden iyi bilsin? Emine titremişti. Annesi Kiraz'ın hasta yattığı sürece ev işlerinin kolaylığını kanıtlar bir tutuma girecekti belli ki. Böylece Kiraz ortalarda dolanır koştururken yardımcı olmaktan çok annesinin iyilikseverliğinin canlı kanıtı sayılacaktı. Bu da Kiraz'a haksızlık edilmesini daha kolaylaştıracaktı evde. Eski eşya artıklarıyla elbette bir şeye yarar saklayalım tutumuyla doldurulmuş küçük odada o yapayalnızdı. Yıllanmış, değişik yerlerdeki konup göçmelerden edinilmiş türlü kirler, küfler, nemler katışmasından oluşan o yatsınmaz eskilik kokusuyla silme kaplanmış odadaydı. Yüksek ateşle yatan küçük köylü kızını sanki Emine'nin de birlikteliğiyle bir köşeye sıkıştırıyorlardı artık. Kiraz nasılmış anne? Kızamık olmuş işte. İyileşene kadar da ortaya çıkmayacak. İlaç verdi doktor. Üşütmeyecek. O iyileşinceye kadar biz idare ederiz. Hem canım, üç kişiyiz. İşimizden ne olacak ki? Annesi üç kişi olmanın iç içe kapanarak kolaylıkla sürdürülecek aile ilişkilerinin tadını somut bir yaklaşımla duymuşça gülmüştü. O geceki yemek çarçabuk yenmişti. Annesiyle babası günlük konuşmalarına dalmışlar, Emine'ye arada ilişen bakışlarında alışkanlığın dikkatsizliğiyle kızlarının tedirgin oturuşunu ayırt edememişlerdi bile. Babasının saatin 12'ye yaklaştığını söylemesiyle kalkmışlardı. Boynuna asılı havlusuyla helaya gidip dönüşte babası, ''Kiraz uyuyor, ilacını uyandırıp verdim, 6 saatte bir alacaktı ya.'' 6 saatte bir mi demişti doktor? He, saati kuralım. Ateşine şimdi bakmak yersiz. İnmemiştir daha. Biliyor musun Selahattin? Bu kız başkalarının falan yanında olsa atıverirlerdi sokağa vallahi. Şanslı şanslı neyse. Hadi bakalım ortanca, odana. Sokaklara atılıveren yoksulları, onları kolaylıkla atıverenleri, bu atılışların olağanlığını annesine bakmaktan sakınarak düşünmüştü Emine. Sandık odası benzeri bir yere tıkılıp iyileşmesi için üstelik ilaç da alınan yoksul, kimsesiz bir çocuğun durumunun şanslılığına verilmesini düşünmüştü. Bu şans denen şeyin de annesi Nüveyre öğretmenin iyilikseverliğinde simgelediği gece koyu bir uykuya dalmıştı Emine. Çalan saatin sesiyle uyanmıştı. Sessizlik evde ve Erzurum kentinde elle tutulur yoğunluktaydı. Yatağından doğrulup soğumuş odanın güçlü uyarmasıyla karanlığın içinden delgi gibi dönüp birden dinen saat zilini dinlemişti. Annesinin ya da babasının Kiraz'a ilacını vermek için saati kurduklarını anımsamıştı. Saat çalınca kalkmışlar mıydı? Ya uykularını bölememişlerse diye ikirciklenmişti. Kiraz'ın odasına gitmeyle gitmeme arasında tedirgin kala kalmıştı. Annesi ya da babası Kiraz'ın yanındaysalar kolayca azar işitebilirdi Emine. Çok dikkatli olabilirse Kiraz'a ilaç verip vermediklerini odaya yaklaşarak anlayabilirdi. Süzülüp mutfak çıkışına geldiğinde sessizlik, kıpırtısızlık Emine'nin kalkışıyla bile bozulmaya uğramadan kalınlığını koruyordu. Kiraz'ın yattığı odaya yanaşmıştı. Kapıda ona çok uzun gelen bekleyişinden sonra içeride uyanık birilerinin olduğunu açıklayıcı bir gürültünün gelmeyişinden yüreklenerek yavaşça kapı kolunu çevirmişti. Odada yoğun bir ter, toz, o etkileyici anlayamadığı koku vardı. Sonraki yıllarda işkence odasında burnuna vuracak olan yalnızlık, kıstırılmışlık kokusu olarak tanımlayacağı o çok etkileyici havayı bu ilk duyuşuydu. Demek annesi babası uyanmamışlardı. Emine odasına gerisin geri kaçmayla Kiraz'ın yattığı yere girme arasında bocalamıştı. Bu korku yalnız çocuğa duyduğu ilgiyi dağıtamıyordu. Arkadaşlıktan öte, içtenlikle, alışkanlıkla birlikte yaşamayı başardıkları bu kıza karşı değişiyor gibiydi. O dolambaçlı sıçrayışlarla bastıran ergenlik yaşının güçlüğüyle, kararsızlıklarıyla doluyordu. Bir yerlerde gecenin güne dönmeyecekmiş kanısını veren, doruğunda dikelen o ihtiyar kadının "Can değeri bil, ceyran kızım" diyen sözleri arada ışıyordu. Emine giderek ağırlık, ezicilik kazanacağını sanmadığı o geçmiş konuşmaların araladığı bu kapıyla arasına yığıldığını anlıyordu. Kiraz'a bundan sonraki günlerde yeterince yardımcı olamayacağını da seziyordu. Hastanın soluk alışındaki ince hırıltıları duyabildiğinde onu uyandırıp ilacını vermeye kalkıştı. Elektrik düğmesini arayıp çevirdi. Odaya dolan 25'lik ya da 15'lik ampullerin yetersiz, engin ışığında dura kalmıştı. Kirazın üstüne yorgan diye denklere vurdukları yaygıların yığılmış olduğunu görmüştü. Bu özentisiz yığıntının altındaydı Kiraz. Hiç görünmüyordu. Başucundaki iskemlede yarım bardak suyla 3 ilaç şişesi, bulaşık bezi olarak kullanılan çizgili bezlerden biri vardı. Bununla hastanın terlerinin alındığını hemen çıkarmıştı Emine. Evin öz çocuklarına hiçbir şeyin çok görülmediği bu yerde ağır ateşli bir hastalığın elinde tutsak olan öksüz küçük kızın terlerini silmeye ayrılan bezin temiz olsa da bu olması dokunmuştu Emine'ye. Yatakta güçsüz duran o kadar taze bir insancıktı ki ondan niçin böyle sakınıldığını, niçin pis sayıldığını anlayamıyordu. 3 ilaç şişesinden hangisinin ateş indirici olduğunu bilmiyordu. Hasta inleme ile yakınma arası bir göğüs geçirdikten sonra dönmüştü yatağında. Bu dönüşten üstteki ağır yığın çok az etkilenmişti. Emine hastayı ezebilirmişçe kıtıklaşan renkler, nesneler, çirkinlikler yığınına bakmıştı. Ütü tahtasına dayalı duran eski perde raylarına, bacağı kırık 3 iskemleye, nedense atılmaya kıyılamayan telleri kopuk bir elektrik ızgarasına, çirkin çiçek resimleriyle süslü kaba karton şeker kutularına, Kubilay'ın tekerleri kopuk tahtadan trenine, yerlerine olanak bulunur bulunmaz yenileri alınan her şeyin tutumluluk diye saklanan eskilerine baktıkça iç körelten görüntülerinden kendine olan güvenini birden yitirmişti. Yardım etme isteğini, gecenin ürkütücülüğüne karşı sıvandığı kararlılığı yavaşça yitiriyordu. Yerine dönmeliydi. Durmasının yararı yoktu. Kiraz'a bilmediği ilaçları veremezdi. Annesiyle babasını asla uyandıramazdı. Onu sıkıca uyarmış değiller miydi? Değil hastanın odasına girmek, önünden sıkça geçmek, hatta kapı tokmağını bile tutmamanın gerektiğini ciddiyetle anlatmışlardı. Bir şey yapamayışının şaşkınlığı ile dikilirken, hiç olmazsa Kiraz'a 2-3 söz söylemesinin onu iyileştirebileceği kanısına kapılmıştı. İçinde giderek dikenleşen kaçış duygusunu da böylece eriteceğini düşünmüştü. Yeni evde edinmeye başladığı onaylanmaya yatkınlaşmasına da bir kafa tutma olabilirdi bu. Yatağa yanaşıp yığının arasından arkadaşının başını yoklayarak bulmuştu. Küçük kız ateşler içindeydi. Ter arasız taşıyor, yayılıp gövdesinin bu terin içinde batık olduğu sanısını veriyordu. Çünkü ter sulaşmaya dönmüştü. Öyle dokunulunca duyulan bir nemlenme değildi Kiraz'ınki. Küçücük gövdesinin saldığı sular neredeyse ağır hastalığının onmaz salgısıyla boğuyordu Kiraz'ı. Emine titreyerek "Kirazcan" demişti. "Şşt, kalksana, bak çok hastasın sen. Bir şey söyle bana ne olur." Kiraz'a duyuramıyordu. Hasta önceki pürüzlü solumalarından birini derinden alıp koyvermişti gövdesini yine. "Kiraz kalksana. Bak ben geldim. Arkadaşın Emine geldi. Şşt, ne olur duysana beni. Daha çok seslenemem ki, gürültü olur."